Ayrım 19 sayfa 218. Görüldüğü üzere Kant'ın güzele duyulan o a priori ilgiyi araştırması, güzeli ahlakiliğin sembolü olarak görmesiyle sonuçlanmıştır. Şimdi güzelin ahlakiliğinin sembolü olduğunu söylüyorum ve güzelin herkesin uylaşımı iddiasıyla hoşa gitmesi işte ancak bu bakımdandır. Bununla zihin belli bir soyluluğun ve duyulardan gelen hoşlanma duyarlılığının üstüne yükseldiğinin bilincine varır ve başkalarının yargısındaki maksimi göz önünde tutarak onların değerini takdir eder. O halde estetik yargının genel geçerliliğinin en son uğrağı beğeninin aşkın olana bağlanmasıdır. Aşkın olandan anlaşılan doğa ve özgürlüğü çevreleyen düşünülür temeldir. Düşünülür olan bütün ilgiyi, bütün bilgi yetilerimizi uyum içine sokan temeldir. Kanaatimizce Kant, güzelin ahlakiliğe hazırlama potansiyelini görmüş, onun hiçbir çıkar gözetmeksizin kişiyi sevmeyi öğretmesinin ahlak için önemli bir düstur olabileceğine inanmıştır. Kant'ın güzeli, ahlakiliğin sembolü olarak kabul etmesi, belirtildiği üzere güzel ve ahlaki iyi arasındaki benzeşmelerden dolayıdır. Çünkü güzel bir şey, kendinde amaçlı olmak bakımından iyi bir şeye benzer. Güzel ve ahlaki iyi arasında ikisinin de dolaysızca haz vermeleri olgusunda da bir benzerliğin, mücanesetin var olduğu açıktır. Ama Kant, ikisi arasında bir farklılığın da bulunduğunun bilincindedir. Çünkü güzel, düşünsel olmakla birlikte aslında sezgisel bir haz sunarken, ahlaki iyi ise kavramsal düzeyde haz verir. Yine güzel bize çıkardan bağımsız bir şekilde haz verirken ve ahlaki iyi aslında bir çıkara bağlı olmasa da yani çıkar amaç ahlaki yargıyı öncelemesine ve tersi bir yol izlemesine rağmen yine de öyle veya böyle bir şekilde çıkarla ilişkilendirilmektedir. Kant'a göre burada da katı bir benzerlikten ziyade bir andırım söz konusudur. Bir başka benzerlikte estetik yargıda imgelem, tahayyül, anlak ile uyum içindedir ve bu uyum pratik aklın evrensel yasasına göre istencin kendi kendisiyle uyumunu andırmaktadır. Son olarak da beğeni yargısındaki öznel evrensellik istemi ile ahlaki yargılardaki evrensellik istemi arasında bir benzerlik vardır. Kant'a göre sıradan bir kişi bile güzel bir şey ile iyi bir şey arasındaki bu benzeşimlere dikkat gösterme alışkanlığındadır. Mesela dağlardan ulu ve heybetli diye söz ederiz. Zambağın beyazlığının masumiyeti sembolize ettiğini düşünürüz. Kısacası Kant'a göre böyle bir şey doğanın amacı olsun ya da olmasın biz yine de doğayı bu şekilde yorumlarız. Anlaşıldığı üzere Kant beğeni ve güzelliğin ahlaki düşünceleri geliştirebileceğine, ahlaki duygu eğitiminde yararlı olacağına, çünkü bir yönüyle duyuma dayanan estetiğin etikle ilişkilendirildiği zaman beğeni yargısının belirginleşeceğine ve değişmez bir biçim alabileceğine inanmaktadır. Ama her şeye rağmen Kant, estetik yargıyı ahlaki yargıya indirgemeyi asla kabul etmez. Kant'ın estetik felsefesinde estetikle etik arasındaki ilişkinin ve yakınlığın, hatta estetik temelli etik diyebileceğimiz anlayışın en güzel örneğini, onun estetik yüce anlayışında görebiliriz. Kant'a göre doğada güzel için kendimizin dışında bir zemin aramak zorundayızdır. Fakat estetik yüce için yalnızca kendimizde ve yüceliği doğa tasavvuruna katan zihin tutumumuzda bir zemin aramalıyızdır. Başka bir deyişle doğadaki nesneler bizzat kendileri yüce değildirler. Onlar bize insan zihnindeki bir tür yüceliğin sunumunu verirler ya da bu yüceliğin uyandırılmasına neden olurlar. Yücenin deneyiminde bizim hoşlanmamamıza neden olan şey, yüce diye adlandırdığımız nesnelerin kendisinden çok bu tür nesnelerin bizde uyandırdığı insanın duyular üstü doğasına ilişkin bir duyguyla karşılaşırız. Çünkü yüce tecrübesinde özne doğadan kopar ve doğadan uzak bir varlık olarak kendi intelligible karakterini deneyimler. Böylece özne, kendi iç varlığında keşfetmiş olduğu sonsuzun tecrübesiyle ortaya çıkan hazzın eşliğinde kendi özelliğinin bilincine ulaşır. Burada özne, nesneyi alımlayışını kendi kaderiyle ilgili bir yücelik duygusu olarak yaşar. yücenin estetik tecrübesinde bizler doğada bulamadığımız bir amaçlılığı deneyimleriz ve bir bakıma estetik yüce tecrübesi bizi, bize yani özerk ahlaki eyleyiciler olarak kendimize ve kendi yüksek amaçlılığımıza geri fırlattır. Kant'a göre işte bu yükselmeyi telkin eden yüce, sadece süjenin zihin durumuna ait değildir. Tinsel ve ahlaki bir varlık olarak süjenin insaniliğine de göndermede bulunur. Çünkü yüce karşısında insan kendisinin sonsuz ve ahlaki bir varlık olduğunu kavrar. Kierkegaard. Kant'ın estetik ve etik arasında kurduğu bağıntı, felsefesinde Sokrates'in izlerini gördüğümüz Soren Kierkegaard'da estetik temelli etik ya da estetik etik dengesine dönüşerek iyice belirginleşir. Kierkegaard'ın eserlerinden birinin adı Kişilik Gelişiminde Ahlaki ve Estetik Denge. Bir diğerinin de Evliliğin Estetik Geçerliliği olması dikkat çekicidir. Kierkegaard'ın felsefi sistemi aslında etik ve estetik üzerine kurulu bir egzistansiyalizmdir. O, benliği bile etik olarak seçilmiş estetik benlik şeklinde tanımlar. Kierkegaard'a göre seçim kutsaldır ve sadece ahlaki seçim vardır. O da ya da kararında saklıdır. Bazı kişiler estetik seçimin de bir ya da olduğunu iddia etseler de Kierkegaard estetik seçim diye bir şeyin olamayacağını belirtir. Çünkü seçme yalnızca etiğin lafsi ve dar anlamdaki ifadesi olabilir. Estetiğin değil. Kierkegaard'ın estetik ve etik arasında nasıl bir denge kurmaya çalıştığı, onun güzelden ne anladığıyla temellendirilebilir. O, güzeli kendi içinde teolojisine sahip olandır şeklinde tanımlar ve böyle bir tanım güzeli evrenselleşmek isteyen öznelin amaçsız amaçlılık tanımına, yani Kant'ın tanımına benzer. Kierkegaard bu bağlamda mesela bir kıza bakıyor ve güzel buluyorsun. Aynı şekilde doğaya bakıyor ve onu da aynı derecede güzel buluyorsun diyerek hem estetik objenin hem de ona bakan kişinin aslında kendi öznelliği içerisinde bir teleolojiye sahip olduğunu düşünür. Güzellikleri keşfetmek için tüm ülkeyi ya da sokakları dolaşmak zorunda değilim. Ben ölçmek ve güzel olmayanı reddetmek zorunda da değilim. Elbette doğal olarak senin kadar vaktim de yok. Eğer zaman zaman bir saat boşluk bulursam, penceremin önünde durup insanlara bakıyor ve her birinin güzelliğini düşünüyorum. Çünkü kişiyi aynı zamanda evrensel olan bireysel kişi olarak görüyorum. Onu yaşamda somut bir görevi olan kişi olarak görüyorum. Burada başka bir kimse için bulunmadığını, en basit bir hizmetkar bile olsa kendi içinde teleolojisi olduğunu, görevini gerçekleştirdiğini, zafer kazandığını bilerek bakıyorum. İşte ben bunu görüyorum. Çünkü cesur insan hayaletler görmez. Aksine fetheden kahramanlar görür. Korkak ise kahramanları değil, yalnızca hayaletleri görür. İnsan fethetmekle yükümlüdür. Bundan eminim. Bu yüzden insanın mücadelesi güzeldir. Şundan emin olabilirsin ki, güzelin zaferine duyduğum inançla ahlak mücadelesinde savaşacağım ve bu dünyada hiçbir şey beni bu mücadeleden ayıramaz. Çünkü eğer bu inancımı kaybedersem tüm dünyayı kaybederim. Bu inanç sayesinde yaşamın güzelliğini görüyorum ve gördüğüm güzellik doğa ve sanattaki güzelliklerin ayrılmaz parçası olan, hatta Yunan tanrılarının ebedi gençliğinden bile ayrılamayan, hüzün ve melankoliye sahip değil. Gördüğüm güzellik neşeli, galip ve dünyadaki her şeyden daha güçlü. Ve bu güzelliği her yerde, hatta senin gözünün hiçbir şey görmediği yerlerde bile görüyorum. Kierkegaard'a göre kişi ya estetik olarak ya da etik olarak yaşamalıdır. Buradaki soru, kişinin tüm dünyayı hangi kategoriler altında tefekkür etmek ve yaşamak istediğidir. Estetik varoluş anda varoluştur. Estetik olarak yaşayan kimsenin ruh hali daima dış merkezlidir. Çünkü o bir yönüyle duyuma dayanır. Kişisel varlığın merkezi kendi içindedir ve kendisine sahip olmayan kimse dış merkezlidir. Dolayısıyla anda var olan estetik yaşam sonludur ve sonlu olan hiçbir şey, hatta tüm dünya bile ebediyete gereksinim duyan bir kimsenin ruhunu asla tatmin edemez. Kierkegaard, estetik yaşam görüşünün kişiyi umutsuzluğa sevk edeceğine ve estetik olarak yaşayan herkesin de bilsin ya da bilmesin, umutsuzluk içinde olduğuna, olacağına inanır. Ama eğer kişi bunu bilirse, o zaman daha yüksek bir varoluş biçimine doğru yönelecektir. Bu ise etiktir. Estetik yaşamda kişinin ne ise odur ve andadır. Fakat etik yaşam kişiyi olması gerekene yükseltir ve onu kendi içinden dönüştürür. Kierkegaard burada etiğin estetikten tamamen vazgeçtiğinin düşünülmemesi gerektiğini belirtir. Zira kişiyi dönüştüren ya da dönüştürmeye çalışan etik, estetiği de dönüştürmek, etik perspektiften estetik objeye bakmak ister. Bu yüzden yaşam ancak etik olarak bakıldığında güzellik, hakiki veçhesiyle gerçeklik, anlam ve öz kazanır. Etik bize sürekli olarak aradığın buradadır, gelip geçici şeylere değer verme der. Fakat Kierkegaard etik emirlerin daima estetikten bir şey içerdiğini, mesela Tanrı'yı bütün kalbinle seveceksin emrinin bile estetik temelli bir ahlaki yargı olduğuna dikkat çeker. Bu ifadeler bize Kant'ın ahlaki eyleminin duyular üstünün yasalarına uymakla birlikte duyulur dünyada gerçekleşmek zorunda olacağı düşüncesini hatırlatır. Kierkegaard estetiği reddetmemekte, hatta onu olumlu bile bulmaktadır. Onun asıl hedefi estetikten ahlaki yağ ya da seçimine geçebilmektir. Bu yüzden Kierkegaard, estetik ilgimizin ve yönelişimizin dış algıdan başlamasına rağmen iç dünyamıza doğru yükselmesi gerektiği kanaatindedir. Bu bağlamda Kierkegaard'a göre güzellik onu gören kişinin hoşuna giden şey ise içsel güzellikte onu sezinleyen ve onu sevmeye yönelen ruha zevk veren şeydir. Evlilikler bile dışsal bir ilgiyle, estetik bir yönelişle başlar. Ancak evlilik kararı ahlakidir ve evliliğin devamını da ahlak sağlar. İnsanlar yalnızca bir kez sever ama 2-3 kez evlenebilirler. Estetik ikinci evliliğe hayır derken din etiği estetiğe dayalı etik değil, buna evet diyebilir. Evlilik yatağının üzerindeki gök ne kadar yüksekse evlilik de o kadar iyi, güzel ve estetiktir. Evliliğin çatısını oluşturan gökyüzü, dünyevi gökyüzü değil, ruhun göğüdür. Seçime dayalı ahlakın göğüdür. Ruhun bu yapısı, yani ahlakilik, mutlaka dış dünyada kendine estetik güzel olarak ifşa eder. Kierkegaard bu yüzden insan ruhunda bulunan iyiliğe dışsal ve görünür güzellikle, analoji yoluyla güzellik dendiğini belirtir. Kierkegaard da Kant'ın estetik etik ilişkisinde olduğu gibi tikelin nasıl tümelleştirileceği üzerinde durur ve güzelin tümelleşmesini sıradanlık kavramıyla çözmeye çalışır. Kierkegaard'a göre güzel olmak sıradanlıktan geçer ve gerçek anlamda sıra dışı adam gerçekten sıradan olan adamdır. Bir birey kendi yaşamında evrensel insanı ne kadar çok gerçekleştirebiliyorsa o kadar sıra dışıdır. Kişi evrenselliği ne kadar az üstlenmişse, onun insanlığı da o kadar azdır. En genel evrenselliğimizin sembolü olan Adem'in günaha yönelişi estetiktir. Fakat kararı ya da tercihi etiktir. Kierkegaard'a göre her seçimin bir bedeli vardır. Hatta estetik seçimin bile bir bedeli vardır. Mesela ressam sadece fırçasının ucundaki boyayı ve boyanın rengi hususunda değil, onu nereye ve ne kadar koyacağında da özgürdür. İşte bu seçim dolayısıyla ressam olunur ve ressamın iyi ya da kötülüğü de onun evrenselliği ne kadar yüklendiğiyle, evrensel insanı ne kadar temsil ettiğiyle alakalıdır. Bütün bunlara rağmen Kierkegaard için en önemli seçim ahlaki olandır. Bizler ahlaki seçim sırasında özgürlüğün insanı insan yapan temel özellik olduğunu anlar ve ya da özgürlüğünün büyüklüğüne göre düşüş ve yükselişin büyük olduğunu tecrübe ederiz. Ahlaki özgürlük veya ya da özgürlüğü insanı meleklerden ve diğer varlıklardan ayıran temel özelliklerdir. Meleklerin özgürlükleri olmadığı için günahları da yoktur. Günahı olmadığı için onların tarihleri de yoktur. Çünkü günahsızın tarihi olmaz. Kierkegaard, tikel olanın tümelleşmesini ve tümelin de tikelde hayat bulmasını öznel, estetik, etik bir zemininde ele alır. O, bu bağlamda rasyonalite ve nesnel epistemolojinin insan yaşamını anlamada bir değerinin olmadığını düşünmektedir. Zira rasyonalist sistemler gerçekliğin tümünü bir düşünce sistemi içerisinde sıkıştırır. Her şeyi akla indirger. Aklın sınırını aştığına inandıkları öğeleri ve varoluşu unuturlar. Mantık ve rasyonalite estetik, etik ve dine girdiğinde onları estetiksiz, etiksiz ve dinsiz yapar. Belli bir sağduyuya sahip insanlar sınıfı estetiği kibir ve çocukluk olarak görür ve ağır şekilde aşağılar. Kendi acınacak teolojileri içinde kendilerinin böyle şeyleri aştıklarını sanırlar. Ama bu konularda hesap kitap yapmak doğruluktan çok uzaktır. Böyle bir hesap kitap kişiyi güçsüzleştirir. İşin içine bilinç girer girmez işin cazibesi kaybolur, güzel bulduğunuz ya da tecrübe ettiğiniz güzellik temaşası bir anda büyüsünü kaybediverir. Kierkegaard'a göre etik, estetiği kuşatır fakat estetikten bağımsız değildir. İkisi arasındaki ilişki daha çok estetik temelli bir etik anlayışıdır. Estetiğin bizi götürmesi gereken nokta ahlaki seçim yapabilme özgürlüğüdür. Bununla birlikte kanaatimizce Kierkegaard için ahlak bile ulaşılacak, ulaşılması istenen son nokta değildir. Zira o, Korku ve Titreme adlı eserinde oğlunu kurban etmek isteyen İbrahim peygamberin Tanrı'nın emrine dayanarak ahlak kurallarını çiğnemesini över. Çünkü İbrahim peygamber imkansız ve saçma olduğu için inanan, sonsuz bir tutku ve sarsılmaz bir kesinlikle Tanrı'ya sarılan, ahlaksızca görünmesine rağmen oğlunu sırf Tanrı emrettiği için kurban etmeye yönelen bir iman şövalyesidir. Görüldüğü üzere Kierkegaard açısından üç varoluş evresi vardır. Bunlar estetik, etik ve dini imani varoluş tarzlarıdır. İnsan bu dünyadaki yaşama sırasında söz konusu üç varoluş tarzından birinde bulunabilir. Ona göre insan varoluşunun zirvesi Tanrı'ya iman etmektir ve estetik varoluş ya da sanat bir amaç olarak düşünülmemelidir. Estetik varoluşun kendisinin bir amaç olmaması, bu aşamada estetik varoluş aşamasında olan kişiye acı ve ıstırap verir. Derinlikli ressamlar, müzisyenler, ya da en genel ifadeyle sanatçılar büyük bir olasılıkla umutsuzluk ve hüzün içindedirler. İşte bu hüzün estetik varoluştan ahlaki varoluşa geçilen noktadır. Estetik varoluşta derinleşen kişi artık hüznü tüketip neşeye sahip olur. Aslında bu bir bakıma umutsuzluğun kahkahasıdır.